Ayrım 5. Kendimle konuşmalar. Erdal Özyol. Sayfa 70. İletim değil, iletişim. Günlük temel besin ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılamak için sebze meyve pazarlarına gideriz. Tüketeceğimiz sebze ve meyvelerin doğalını ararız. Doğal ürünler tüketmek günümüzde hem sağlıklı bir seçim hem de popüler ve orijinal bir tanımlamayla organiktir. Peki tükettiğimiz ürünlerin organik olmasını önemseriz de günlük hayatta kurmuş olduğumuz iletişimin tabiri caizse organik olmasını neden önemsemeyiz? Günlük olarak bir arada olduğumuz insanlarla iletişim kurduğumuzu sanırız ama bu yaptığımızın adı iletişim değildir. Tamamıyla yaptığımız iletimdir, yani aktarmak istediklerimizi karşı tarafa ulaştırmaktan ibarettir. İnsanlar arasında diyalog yerine monolog iletişim yöntemi daha yaygın bir oranda tercih edilendir. Diyojen, bir ağız iki kulak derken bir defa konuş, iki defa dinle demek istemiştir. Ama yaşadığımız dünyada bunun tam tersi yapılmaktadır. Günümüzde büyük oranda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanoğlu orantısal olarak bırakın bir defa konuşup İki defa dinlemeyi büyük marifetmiş gibi daha çok konuşmayı tercih eden ve dinlemeyi gereksiz çaba olarak gören bir anlayışa sahiptir. Bu kolaycı yaklaşım insanlar arası iletişim bağlarını zaman içerisinde bir bir koparmaktadır. Özellikle ortaya atılan bir konuyu tartışabileceğimiz için oluşturulan platformlarda kullandığımız üslup, tarz, teknik sırf haklı çıkmak uğruna çok yıpratıcı sonuçlar doğurabilir. Tartışma sonucunda haklı olduğumuzu düşünüp zafer kazanmış gibi davransak da tartışmanın kıvamını genelde tutturamadığımızdan karşılıklı yıpranmanın boyutları tarihte bizlere sonucu itibariyle Pirus zaferini hatırlatır. Milattan önce 280 yılında Grek kolonisti Tarentum kralı Pirus Roma'ya saldırır ve yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer elde eder. Tarihte Pirus zaferi olarak adlandırılan bu savaş, kazanan tarafın başka bir zafer kazanmayacak kadar fazla yıprandığına mükemmel bir örnek teşkil etmiştir. Ünlü filozof Sokrat'ın güçlü bir iletişimin altyapısına katkıda bulunacağı göz ardı edilemeyecek diyalog metotlarından ironi ve mayotik diyalog modellerine günümüz koşullarında şöyle bir göz atarsak, ironi, yapmanın günümüzde sıradan vatandaş arasındaki genel olarak karşılığı dalga geçme, kafa bulma, tiye almak olarak adlandırılmaktadır. Yine Sokrat'ın önerdiği ikinci diyalog yöntemi olan mayotik diyalog modelini ise genel olarak vatandaşlar zarf atma gibi algılayıp şüpheci yaklaşım sergileyerek öküzün altında buzağı arama ve sinekten yağ çıkarma gibi düşünmektedir. Günlük yaşantımızda bizler bulunduğumuz çevrede ironi yapmayı veya mayotik yaklaşım metodunu bilerek veya bilmeyerek kurmuş olduğumuz iletişim kanalları içerisinde kullanıyoruz. İletişimde kullandığımız dil, üslup, ses tonu ve yöntem sonucunda karşımızdaki birey üzerinde yanlış bir algı uyandırıyorsak iletişim kurma, metot ve yaklaşımlarımızı gözden geçirmemiz gerekir. Çevremiz ile etkili ve doğru iletişime geçebilmek için doğal olmak, karşımızdakinin varlığını kabul etmek ve saygılı olmak, empati kurmak, tutarlı olmak, güven verici olmak, yargılayıcı olmamak, ortak ihtiyaçlara yönelir olmak, açık olmak, uzlaşmacı olmak, gerçeği doğru dille aktarmak, kişileri değil problemi eleştirebilmek, ilgili ve farkındalıklı olmak gibi temel davranış modellerini günlük yaşantımızda bütün canlılarla kuracağımız iletişimlerde vazgeçilmezlerimiz arasında koymanın bizlere ne gibi zararı olabilir ki? Bütün tabiatla, bütün canlılarla iletişim halindeyken inceleyip sık dokuyarak, seçtiğimiz kelimelerin çabalarıyla kulaklarımızda enstrümantal manada müzikal etki bırakan cümlelerimizi karşılığı olmayan boyalı cilalı laflarla süslemek yerine günlük hayatımızda saatlerce iletişim kurduğumuz insanlarla aynı masada oturarak, konuşarak, mimik hareketlerimizle sempatik tavırlar sergileyerek, gerçekçi davranarak iletişimin kalitesini artırmayı düşünebilme olgunluğunu gösterebilmemiz organik iletişimde yol almamızı çok daha iyi noktalara taşıyacak ve kolaylaştıracaktır. Jest ve mimiklerinden dostlarımızın dert ve sıkıntılarını anlarız. Tek yapmamız gereken şey bu durumda neler yapabileceğimizi çok iyi bilmemizdir. Sırf uğraşmamak ve kafa yormamak adına genel olarak sanki daha önemli işlerimiz varmışçasına karşımızda bizimle iletişim kurmaya çalışan kişiyi söylediğine pişman edercesine bir tavra girmek ve anlatılan konunun içeriğini tıpkı çaresizlik anıtının önünde sessiz selamlamaya tabi tutar gibi bir vaziyete sokmak ve bu davranış biçimini kendimize meslek edinmek, iletişim yöntem ve teknikleri bakımından kimseye faydası olmayan stratejik bir hatadır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" sözü sağlıklı ve uzun soluklu bir iletişim kurmanın vazgeçilmez unsurunu oluşturur. Yapmacıklık, hamaset, takkiye, kibir, böbürlenme, davranış bozuklukları ve iletişim bozuklukları manipülasyona zemin hazırlayan figürler alarak yaşadığımız süre zarfında karşılaşacağımız olumsuz yaklaşım tarzlarıdır. Teknolojiyi faydalı yönlerde kullanıp teknoloji bağımlılığından kurtulduğumuz süreci ve teknoloji bir amaç gibi görmek yerine hayatımızı kolaylaştıran bir araç olarak gördüğümüzde, nitekim öyledir de, o zaman kendimizden, özümüzden bir şeyler vermeden süreci sağlıklı bir şekilde yönetmiş oluruz. Kalabalık akraba, arkadaş veya dost ortamında olup da iki kelime etmeden elimizdeki cep telefonunun ekranına yoğunlaşarak insanı antisosyalleştiren sözde sosyal medyada surf yapmak veya kazananı bir gün kendimizin olacağı bir oyunu oynayarak ortamdan kopmak insancılığımıza veya insani yönümüze nasıl bir katkı sağlar durup mutlaka düşünmemiz gerekir. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmamızın bizlere yarar sağlayacağı konusunda hiçbir şüphemiz yoktur. İtirazımız tamamıyla teknolojinin elinde oyuncak olma korkusudur. Taşımış olduğum bu endişemi haklı kılabilecek çok sayıda örnek çevremizde bulunmaktadır. Teknolojinin küspesi dediğimiz bilgisayar oyunları, bazı sosyal paylaşım siteleri, sanal ortamda bulunan kumar oyunlarına ait siteler vesaire vesaire vesaire. Çocuklarımızın, gençlerimizin ruh ve gönül dünyalarındaki öncelikleri arasında her zaman ilk üç arasındaki yerini korumakta ve sağlamlaştırmaktadır. Elektronik kitap okuma, gazeteleri bilgisayardan takip etme, bayramlarda mail ve mesajla iletişim kurma, cep telefonu veya bilgisayar aracılığıyla mesajlaşmak suretiyle dost ve akrabalar arasında hal ve hatır sorma, bilgisayar oyunlarının hayal dünyamızı şekillendirmesine sonuna kadar müsaade etme. Kitapları, ansiklopedileri, gazeteleri, dost ve akrabalarımızla görüşmeyi, yüz yüze konuşmayı unutmanın Türkçesi aslında çoktan mekaniksel olmuş olan ruhumuzu zırhlamış et ve kemiksel dokunun yozlaşan özümüzü ne kadar saklayabileceği sorusunun cevabında gizlidir. Aksi takdirde Alman filozofu Kant'ın "Hepimiz insanız, insancıl olmak için eğitilmemiz gerekir" sözünde dediği gibi, eğitim denilince sadece teknoloji aklımıza gelecekse insancıl olmayı beklememiz tamamıyla bir hayal olur. Teknoloji yararlı mıdır, zararlı mıdır? Her meseleyi büyük marifetmiş gibi basit bir ikileme taşımışız, hep iki ihtimal varmış gibi ikiden fazla düşünemiyoruz. Bu yaklaşım yöntemi özgürce kelimeleri seçebilmemizin önündeki en büyük engeldir. İnsani ilişkilerimizi dar boğaza sokan, sınırsız düşünme ve sınırlı cümlelerle iletişim kurabilme, sınırlı düşünerek sınırsız konuşma hevesi veya sınırlı hayal gücü kurabilme, sınırlı kelime hazinesine sahip olma çaresizliği günümüzde dilimize, ruhumuza ve bütün benliğimize vurulmuş kelepçedir. İletişimde hiçbir şey sadece siyah veya beyaz değildir. Ara renkler ve ara formüller ortak paydayı büyüten, paylaşım alanlarını çoğaltan, pozitif bir atmosfer yaratması açısından iletişim yöntemlerimize güç katacaktır. Daha nesnel, somut, objektif, realist iletişim kurma fırsatları önümüzde dururken, bizler soyut, öznel, sübjektif, idealist yaklaşımlarla içinde bulunduğumuz dünyayı kendi hapishanemize çevirmiş durumdayız. Bizler içinde bulunduğumuz hapishanenin duvarlarına her geçen gün bir tuğla daha koyduğumuzun farkında mıyız acaba? İncinsen de incitme. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Sosyal açıdan kendini daha zinde hisseden insanlar hem çevrelerince sevilir hem de kendi iç dünyalarında daha mutlu olurlar. Mutluluk artık ne uçurtmanın kuyruğuna asılmıştır ne de kuşun kanadına takılmıştır. Her şey aslında sevgiyle başlar. Sevgiyle yaklaşılırsa güven inşa edilir. Güvenirsen mutlu olursun, mutlu olursan insanlarla iletişime daha kolay geçersin. İletişim diyalog sürecini hızlandırır ve sonucunda kazanmaya başlarsın. İnsanları kazanmaya başlarsın, hayatı kazanmaya başlarsın, çevrendekileri kazanmaya başlarsın. Sen kazandıkça çevrendekiler de, hayat da seni kazanır. Kazanmak başarının bir parçasıdır. Güven duygusunun tesisini sağlamak hem başarının hem de kazanmak. kazanmanın omurgasını oluşturur. Değer verdiğin insanlara karşı güveni tesis etmek için uğraşır durursun, samimisindir, bol bol paylaşım gösterirsin, sürece kendinden çok şeyler katarsın. Bu duruma senin ihtiyacın olduğu kadar değer verdiğin insanların da ihtiyacı vardır. Paylaştıkça arkadaşlıkların ve kurduğun dostlukların kökleşir. Bazen yanılırsın, bütün çabalamalarının nafile olduğunu anlarsın, karamsarlığa gömülürsün ve yıkılırsın. Olup bitenleri anlamlandırmaya çalışırsın ve boğulmamak için hava kabarcığına tam da bu sırada ihtiyaç duyarsın. Geçmiş sürece sorgulamak fikri Hızır gibi yetişir imdadına. O da aslında çözüm değildir. Beyninde, rüyalarında, düşlerinde çıkış yolu ararsın. Kendinden başlayarak yaklaşımlarını yiğitçe, mertçe gözden geçirirsin. Sıkıntının kendinden kaynaklanmadığını anladığında karanlığa taş attığın hissiyatını omuzlarında hissedersin. Duygusal zekana da güvenerek bir mücadelenin içerisine girersin ve bir de bakarsın ki elinde tahta kılıç ile tahta atın omzunda cengaver oluvermişsin. Bu sefer de milletin maskarası olmamak için gayret gösterirsin. Bu duruma kafa yorarsın, enerjini harcarsın, ya sabır diyerek. Bu durumun sana hiç yakışmadığını düşünürsün ama sonucun nafile olduğunu bilirsin. Çaresizliklerin kar topu misali katlanır ve büyür. Gün geçtikçe canavara dönüşür, seni kemirmeye başlar içten içe. Hayatta kimseye güvenmeyeceksin demek saçmalıktır, inan. Ama kime? İki defa güveneceğini hesaplamalı insan sözünün Victor Hugo tarafından boş yere söylenmeyeceğine inanarak. Bu sözün çevresinde defalarca tur atarsın, yorulmazsın. Bu söz artık sabah sporunun ve akşam sohbetlerinin konusu olarak baş köşedeki yerini almıştır. Haleti ruhiyeni meşgul eden anlamsızlıklar ve anlamsızlıkların beynine yüklenmesine vesile olan dost bildiğin kimi insanlar gelgitlerinde seni 10-15 kelime arasında sıkıştırmıştır artık. Bu durumun farkında olsan da her şeyin artık nafile olduğunu düşünürsün. Çevrende dönen bütün olumsuzluklara rağmen hayatın yaşamaya ve paylaşmaya değer olduğunu düşünerek, dalgaların oradan oraya savurarak derinliklerinde tahribatlar oluşturduğu kırık dökük varlığın açık denizlere doğru özgürce kulaç atmak ister. Mücadele yeni başlamıştır. Sen sosyal bir varlıksın, güçlüsün. Bu tip abuk subukluklar hayatın bir cilvesi. Bunlara pabuç bırakmamalısın. Yazılı kültürden öğrenemeyeceğin eşsiz bir tecrübe bu durum belki de. Mücadele yeni başlamıştır. Sen sosyal bir varlıksın, güçlüsün. Bu tip abuk subukluklar hayatın bir cilvesi. Bunlara pabuç bırakmamalısın. Yazılı kültürden öğrenemeyeceğin eşsiz bir tecrübe bu durum belki de. Sözünün seni güdülemesiyle başlar yeni ufuklara açılan pencereler. Yeniden keşfedilmen için üzerindeki toz bulutların dağılmasını hızlandırır, etrafını sarmalayan, sıcak kanlı olduğuna inandığın seslerdeki samimiyetin vazgeçilmez rengi. Aslında ihtiyacın da vardır toparlanmaya. İnsanın bazen de karamsarlığından ve moralsiz halinden sıyrılması gerekir. Hayat ve paylaşımlar çıkış yolu konusunda sana çok şeyler öğretir. Hayata dair, yaşama dair, kendi yaşamsal nitelikteki hareket alanına sunduğun pozitif yaklaşımlar ile ilgili geri dönütleri arkadaşlarından alırsın defalarca gündüz gece. İnsan hak etmediğini düşündüğü her şeye karşı itirazını yüksek perdeden seslendirecektir elbette. Kriz masası oluşturmaya ya da bol bol kritik yapmaya gerek bile olmayan, kafa karıştırmak için ortaya atılmış zırvalamalar ve zırhlanmış yaftalamalar, ok halinde sana çevrilmiş olsa bile kendine güvenmen her şeyin cevabıdır aslında. Gökyüzünün büyüklüğünü kuyunun dibindeki kurbağa gibi gören, sıradan, düz yaklaşımlar sergilemeyi marifet olarak pazarlayan, iletişim halinde olduğunuz bazı arkadaş veya dost gruplarının keşfedemediği, insanın duygusal zekası ve üstün iletişim becerilerinin saklı olduğu sırlar kutusudur. Ayrıca bu sırlar kutusu Kaf Dağı'nın arkasında da değildir. Kadrini kıymetini bilmeden üç kuruşluk muhabbetlere meze edilen dost sayılan kişiliğin, dost sayılan karakterin, paylaşımlarda anlamının karşılık bulmadığı sözlerin, öküz altında buzağa aranan ve sinekten yağ çıkarılmaya çalışılan ortamlarda masaya yatılmış dosta ait olan bedenin tümü aslında bu sırrı oluşturan voltranın parçaları gibidir. Bu bedenin çevreye de ruh, anka kuşu misali kül olup oradan oraya savrulurken, masumane kisvesiyle çevrelenmiş karanlık ithamlarından sıyrılarak bulutların arasından göz kırpan derin maviliklere kanat çırpmaya çoktan başlamıştır. Nasıl insanca yaşama ortamların hazırlanmasında kaşifler ve keşfettikleri değerler insanlığın dönüm noktalarını oluşturma hususunda mihenk taşları ise, dostlarımızı ve arkadaşlarımızı daha da önemlisi kendimizi keşfetmek işin püf noktasını oluşturur cümlesine inancım tamdır artık. İnsanın büyük bir yıkılışın ardından güvendiği, değer verdiği bir dostun sorgulaması aslında kendine gözden geçirmesi demektir. Bu sorgulama süreci özgüven konusunda paranoyalara teslim olmadan sağlıklı bir şekilde sürdürülürse geleceğe dönük ciddi bir yol alınmış olur. Bu yolculukta nefret, kin, küfür, kalleşlik, art niyet duraklarında dinlenmek için kesinlikle mola vermeyi düşünmek kalıcı bir karakter zafiyetine yol açarak bedenimizi ve beynimizi yorar. Minnacık anlamsız çıkar molalarında istirahate çekilme cüretini gösteren yapmacıklı, ikircikli tavırların sahipleri o ana kadar kendilerini dost diyerek pazarlamış ve bunda da gayet başarılı olmuşsa bunda kesinlikle kendinde ciddi ölçekte suç aramak önü alınmaz yalnızlığın başlangıcını oluşturabilir. Samimiyet arayışlarına ihtiyaç duyduğu anlarda büyük bir insani duygusallık sarmalı gökkuşağı misali çepeçevrelenmişse etrafını bu durum aslında derin düşünüldüğünde kişi için övünç kaynağıdır. Dost ve arkadaş aşığı bir kişilik bu kulvarda koşarken incitileceğini göz ardı etmemelidir. İncitilmek süreci yaralasa da bu yaranın tedavisi kesinlikle inciteni incitmemektir. Kapsayıcı dil ve üslup geliştirmek suretiyle esnek yaklaşımlarımızı empati kurarak güçlendirmek ve kişisel iletişim özelliklerimizi konunun çözümü noktasında sonuna kadar ortaya koymak ciddi bir seçenek olmanın yanında neticede her açıdan elle tutulur bir sonuç almanın en kestirme yoludur. Unutulmamalı ki hünkârın incinsen de incitme sözü başımızın tacıdır. Tam da uzlaşı kültürünün erdemli bu sözlerle daha bir değer kazanmaktadır. Bazı dostlarımızca ve arkadaşlarımızca yıpratılsa da hak etmediğimiz bir pozisyonda karşı karşıya bırakılsa da onların hayatımızın bir kesitinde yaşanan anlamsızlıklara sebebiyet vermesi konusunda pişman olduğuna dair söylem ve eylemlerini görmek bizlere bir kez daha atalarımızın eski dost düşman olmaz lafını hatırlatmıştır. Yanlıştan dönme refleksini gösteren dost ve arkadaşlarımız için diyalog kapısını her zaman açık bırakmamız gerekir. İnsan olmayı başarabilmek. İnsan demek eli, ayağı, burnu, gözü, kulağı, ayakları, saçı, başı, kaşı olan konuşan, bizlere benzeyen kişi demek midir? Tarihte felsefi olarak overman, süper insan, üstün insan vesaire gibi kavram ve ifadeler ortaya atılmıştır. Görünen odur ki dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın herkes içinde bulunduğu insan ve insanlık yapısından şikayet etmekte ve hiç kimse memnun görünmemektedir. Yine ilginçtir ki tüm felsefeler ve onun ideolojileri hep insan ve insanlıktan, huzur ve rahattan dem vurarak ideolojilerini, inançlarını ve doğrularını yürütmektedirler. Madem hepimiz şikayet ediyoruz, eleştiriyoruz, beğenmiyoruz, huzurlu ve mutlu değiliz, peki o zaman herkesin gönlünde nasıl bir insan ve insanlık tanımı yatıyor? Bu soruyu da felsefik retorikler bağlamında kendimize ve çevremize sormakta fayda olduğunu düşünüyorum. Her şeyde olduğu gibi fiziksel bir görünüşü ve yapısı olsa da insan olmak ve insanlık soyut bir kavramdır. Yine her soyut kavramda olduğu gibi bu kavramın insanoğlu tarafından bilinen ortak bir tanımı ve algısı yoktur. İnsanı insan yapan sadece fiziksel görüntüsünün tam olması değildir. Ben ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içinde insan yok diyen şair Yusuf Tuna'nın dizelerinde önemli bir yer tutan altın değerindeki bu sözleri aslında insan olmak için gerekli özelliklerin neler olması gerektiğini de bizlere düşündürmüyor değil. İnsan düşünebilen, aklını kullanabilen, gereken konularda mantık yürütmesini bilen, ufku geniş olan ve daha da önemlisi maddi manevi alanda bütün birikimini yararlı, faydalı, doğru, olumlu, pozitif şekilde kullanan bir varlıktır. İnsan olmak, fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olmayı bilen, öngörü sahibi, şahsiyetli, özverili, hümanist, yapıcı ve yaratıcı olmayı gerektirir. Hazreti Süleyman döneminde bir derviş yolda yalnız başına yürürken, yolun ortasına dökülen ekmek kırıntılarını yemeye çalışan bir güvercinle karşılaşır. Güvercin dervişi görür ama ondan kaçacağına önündeki ekmek kırıntılarını korkmadan yemeye devam eder. Derviş bunu fırsat bilir, güvercini yakalamak için derviş hırkasını iyice açarak güvercinin üzerine atlar. Güvercinin bir kanadı kırılır. Neyse ki öyle veya böyle bir kanadı kırık da olsa güvercin kurtulmasını bilir. Soluğu Hazreti Süleyman'ın yanında alır ve dervişten şikayetçi olur. Hazreti Süleyman dervişi hemen huzuruna çağırtır ve sorar. Yolda gördüğün bu güvercinin üzerine atlayarak bir kanadının kırılmasına sebebiyet veren sen misin? Derviş bakar ki kaçacak bir alan yok. Bir hata yaptım, bir de Hazreti Süleyman'a yalan söyleyerek bu yanlışımı katlamayayım der, kendi kendine ve suçunu kabul eder. Hazreti Süleyman güvercine sorar. Hangi kanadın kırıldı? Güvercin. Sol kanadım kırıldı der. Hazreti Süleyman muhafızlarına seslenerek dervişin sol kolunun kırılması talimatını verir. Güvercin bu kararı itiraz eder. Hazreti Süleyman, neden itiraz ediyorsun ey güvercin? Güvercin, efendim şimdi bu dervişin sol kolu kırıldığında bir ay sonra tekrar iyileşecek. Ben olmasam bile başka bir güvercini tekrar yakalamaya çalışacak. Belki de şahit bırakmamak için güvercini veya kuşu bu sefer öldürecek. Efendim ben yolda ekmek kırıntılarını yerken hırkasından yaklaşanın derviş olduğunu anladım. Nasıl olsa gelen derviş olduğu için bana zarar vermez dedim ve kırıntıları yemeye devam ettim. Sizden ricam dervişlik hırkasını çıkarırsanız biz canlıların hangi insan derviş, hangi insan derviş değil tanımamız daha kolay olur diyerek sözlerini tamamlar. Hazreti Süleyman güvercinin bu ibretlik sözlerinden sonra o şahsın dervişlik vazifesinin dolayısıyla hırkasının üzerinden alınmasına karar verir. İnsan her kim olursa olsun makamı, mevkisi, ünvanı, şekli, şemali, boyu, kilosu, yaşı, kökü, köçeyi, dili, dini, imanı, rengi, cinsi, cibiliyeti vesaire başkasına eziyet etme, zulüm etme, başkasını dışlama, başkasının aleyhinde konuşma, başkasını incitme hakkına sahip değildir. Şunu unutmamak gerekir, zulüm ile abat olanın ahiri berbat olur. Ünlü sanatçı rahmetli Müslüm Gürses'in söylediği güzel bir şarkının sözlerinde "Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır evlat. Sakla umutlarını, yıkılıp kalma sakın. Ümitsiz ve gayesiz yaşamak zordur evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol. Düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. Evlat, evlat, evlat, insan ol evlat. Evlat, evlat, evlat, insan ol evlat. Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. İnsan ol evlat diyerek, İnsan olmanın önemini ve şartlarını ne kadar yalın bir şekilde sıralamıştır. İnsan bir kere başkalarının kendine davranmasını istediği biçimde başkalarına davranmalıdır. Hayattan tatmin olmak için bu ilkesel duruşu mutlaka sergilemelidir. İnsan benden yapabileceğimden fazlası istenmemeli diye düşünürken ben de talepkar olmamalıyım demesini iyi bilmelidir. Daha fazlasını iste diyen kapitalizmin büyük oyuncularına ve sefil düzene aldanırsak hayatımız bedbaht olur. Kişilik dediğimiz şu kısacık arada fazlasını isteyerek ya da yalnızca bu arada yanımızda olan maddi varlıklara bağlanarak kendimizi kandırmak insanlığın en yaygın davranışlarındandır. Fakat bunu değiştirmek elimizdedir. Binlerce yıldır maddi varlık aşkına düşen insanlara bakalım. Ya da bakmayı deneyelim. Çünkü bu insanlar yalnızca kendi zamanlarında vardır. Bugün bizimle birlikte olan, 2-3 bin yaşında olduğu halde aramızda dolaşan insanları istesek de, istemesek de biliyoruz, duyuyoruz, önemsiyoruz. Gerçek sanatçılar, halkı yönlendiren önderler, halkın hakkını gözeterek devleti yöneten devlet büyükleri hariç, hiçbir kişi zengin diyerek büyük mal varlıklarına sahip olduğundan ötürü insanlık tarihine geçmemiştir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyen Diyojen, insana geleceğe dönük üretken, faydalı, kalıcı kazanımlar bırakan bir boyuttan bakarak insana ve insanlığa bakış açısında farklı bir perspektif sunmuştur. İnsan denince ne anlıyoruz? İnsanın nasıl olmasını arzuluyoruz? Bizler kendi insani değerlendirme ölçeğimize ya da evrensel insani ölçeklere ne kadar uyuyoruz? Ya da yeterince uymuyorsak, bizleri insan olmaktan alıkoyan, engelleyen nedenler nedir? Kısaca insan olmak nedir? İnsanı tarif ederken görünen yönünü betimleyerek, iki eli, bir burnu, iki ayağı, bir kafası, iki gözü, bir ağzı var diyerek tanımlamaya düz bir şekilde devam etmek ne kadar gerekli ve gerçekçidir? Arzulanan, istenen, tüm dünyanın ortak olarak kabullenebileceği insani zihniyet, davranış, kurumlanış, ilişki, yaşam, düzen ve sistem oluşturucusu olarak nasıl olmalıdır? İnsanın var olma gerekçesi sadece kendisi olmamalıdır. Sosyal bir varlık olan insan, paylaşım göstererek çevresine faydalı olmayı öncelikleri arasına prensip kararı olarak almalıdır. Almış olduğu bu prensip kararını hayata geçirmek için mutlaka fırsatlar yaratmalıdır. En azından fırsatlar yaratmak için ciddi bir çaba içerisinde olmalıdır. İnsan kendini geliştirmeli, üretken olmalı, farkındalık yaratabilmeli, nitelikli, adaletli olmalıdır. İnsan olmanın kriterleri zamana, kişiye, ortama göre pozitif katkı bağlamında küçük nüans farklılıkları gösterse de özünde iyi bir insan nasıl olmalıdır? Ortaya tanımlamalar çıkaracak sorulardan veya çıkışlardan ziyade insan olmayı başarabilmek için çaba sarf etmenin daha anlamlı ve önemli olduğu aşikardır. İnsan olmayı başarabilmek ancak medeniyete yüzünü dönerek, ürettikçe mutlu olmayı ilkesel olarak benimseyerek, mutlu ve gülen gözlerin çoğalması için varını yoğunu ortaya koyarak paylaşmasını bilen insan olmakla mümkündür. İnsan olan insan, önce insanlığa ve sonrasında canlı ve cansız tüm tabiata karşı sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmamalıdır. İnsanları mutlu etmek, mutlu olmayı başarabilmekle mümkündür. Mutlu olmayı başarabilmek, insanca yaşama erdemini ve kararlılığın gereğini yerine getirmekle mümkündür. 5. ayrımın sonu, sayfa 85.